Ayrım 35, sayfa 233. Fatih'in ikinci kanunnamesi Riaya Kanunu'dur. Dipnot 25, Dr. F.R. Kralitz tarafından neşredilmiştir. Mitteilung unter Osmanischen Geschichte 1, parantez içinde 1922, sayfa 1348. Yani vergi yükümlüsü tebaanı vereceği örfi vergileri gösterir. Böylece kanunnamelerin biri askeri, diğeri riayaya ait olmak üzere ikiye ayrılması, Osmanlı Devleti'nin yapısına ait temel anlayışı yansıtır. Askeri kapsamına, padişah beratı ile devlet hizmetinde olup maaş alan bütün sınıflar girer. Onlara ait davalar kadı-askerin yetkisi altındadır. Riaya ise askeri sınıf dışında vergi veren bütün tebaadır. Fatih'in Riaya Kanunnamesi, bize ancak 2. Bayezid zamanında yapılmış bir kopya ile gelebilmiştir. Bu kopya Haziran 1488 tarihini taşır. Dipnot 26 Konya Koyunoğlu Kütüphanesi'nde olup N. Beldiçianu ve F. Babinger tarafından yayınlanmıştır. Aslında bu kanunnamenin İstanbul'un fethinden 1453'ten az sonra toplandığı iddia edilebilir. Hububat ölçüsü olarak Edirne müddü esas tutulmaktadır. %2 akça gümrük resmi Fatih'in ilk saltanat devrine ait olup sonradan %4 ve %5'e çıkmıştır. Bu kanunnamenin de birincisi gibi daha eski kanunların bir araya getirilerek yapıldığına kuşku yoktur. Krelit saklı olarak bu kanunnameyi İstanbul'un fethinden sonra imparatorluğun yeniden yapılandırılması girişimiyle ilgili görmekte ve Osmanlı Devleti'nin en eski kanunnamesi saymaktadır. Fatih'in bu kanunnamesinde adı geçen vergileri biz daha önceki devirde tespit edebiliyoruz. Dipnot 27, bakınız sureti defteri Sancak-ı Arvanit, sayfa 27 ila 36, 23-28. Bu kanunname 4 bölümden, parantez içinde fasıl, oluşmuştur. İlk 3 bölümü ceza kanunnamesini, 4. bölüm ise vergi kanunlarını içine alır. Daha doğrusu 4. bölüm 3 ayrı kanundan oluşmuş görünmektedir. Her 3 kanun, şöyle bilesiz veya suçlu olur gibi bir ferman formülü ile biter. Bu formüller fermanlara özgü olup kanunların devlet kanununun niteliğini ortaya kor. Birinci kanunda yani kanuni yürikana kadar olan ilk kısımda Müslüman çiftçi reayanın vergi ve hizmetleri belirlenmiş, özel bir statü altındaki reaya gösterilmiştir. Burada söz konusu olan vergi sistemi çifthane sistemidir. Parantez içinde bakınız sayfa 245-247 kırsal kesim çifthane sistemi. Köylü riayanın sosyal mali statüsünü belirleyen çifthane sistemi, ilk fütuhat bölgelerinde, yani Batı Anadolu ve Trakya'da, Hristiyan ve Müslümanlara ortaklaşa uygulanmıştır. Fakat Slav memleketlerinin katılımından sonra yeni bir örfi vergi, Osmanlı kanunlarına girecektir ki, bu da ispencedir, yalnız Hristiyanlara aittir. İlk bölüm, kanunnamenin Müslümanlara ait bölümüdür. Orada çift resmi sisteminden sonra İslami bir vergi olan öşürün çeşitli durumlara göre miktarları ve toplama şekli ve adet olarak yerleşmiş devlet resimleri, parantez içinde pazar bacı ve başkaları yer alır. Kanunun ikinci kısmında Kanuni Yürükan adı altında Rumeli'deki Türkmen göçerlere uygulanan askeri örgüt ve bağışıklıklar gösterilmektedir. Kanunnamenin 3. bölümü, parantez içinde Kanuni Cebelüyan, Ba Kanuni Müzevveci Gebran, İspence'nin tarifiyle başlar. Asıl adı Jupanitsa olan bu vergi, çift resminin yerini almış olan bir vergi olup, her yetişkin Hristiyan erkeğin ödemeye mecbur bulunduğu bir şahsi vergidir ve eskiden beri 25 akçe olarak tespit olunmuştur. Bu vergiyi ödeyenler çift resmi ödemezler. Osmanlılardan önce Sırp Duşan Kanunu'na göre köylü, Pronija, parantez içinde Osmanlılardaki timarın karşılığı, sahibi için 2 gün çalışır, 1 gün bağda hizmet eder ve 1 gün hep birlikte ot biçerdi. Bundan başka, yılda 1 hiperper, parantez içinde Bizans altın parası, verirdi. 14. yüzyılın ikinci yarısında 1 hiperper yaklaşık 25 Osmanlı akçesine eşittir. İşte senede bir verilen bu vergi, ispencenin menşei olmalıdır. Kanunnamenin bu bölümü yalnız gayrimüslim riayanın, parantez içinde gebran, timar sahiplerine ödeyecekleri vergileri, parantez içinde ispence, şarap, domuz resimleri, gerdek resmi, cerimeler, baç, deştbani ele almıştır. Kanunnamenin Müslümanlara ait birinci bölümü ile gayrimüslimlere ait ikinci bölümü arasında paralellik dikkati çeker. Fatih'in bu kanunnamesinde sistemleştirmenin daha başarılı olduğu söylenebilir. 3. Ceza Kanunu. Fatih'in riayaya ait kanunnamesinin ilk üç faslını teşkil eden cerâim, parantez içinde cezalar, kanununun incelenmesini sona bıraktık. Her şeyden önce şu noktayı belirtmeliyiz ki, Osmanlı Devleti'nde ceza kanunnamesi hükümleri, bütün imparatorluğu ve her sınıfı içeren genel bir kanundur. Gerçekte Osmanlı Devleti, kişilerin yerel büyüklere bağımlılığını ve angarya hizmetlerinin kaldırılması prensiplerini vergi kanunlarında temel yapmış ve zamanla çift resmi ve ispençeye dayanan Osmanlı kanun sistemini tipik bir Osmanlı kanun vergi sistemi olarak tüm imparatorluğa yaymaya çalışmıştır. Bunun sonucu olarak vergilere ait bir genel kanuni Osmani ortaya çıkmıştır. Fakat genellikle vergiler bölgeden bölgeye ve ayrı hukuki statüye tabi gruplara göre değişmekte olup vergi kanunları yerel örfü izlemiştir. Çoğu kez Osmanlı örfi kanunları göçüp gitmiş olan devletlerden, Bizans ve Sırp devletlerinden kalan kanunlardan ibarettir. Bu kanunlar fetihten hemen sonra yapılan memleket tahririnde, tahrir emini tarafından yerinde yapılan araştırma ve soruşturma sonucu tespit olunur ve padişaha arz olunup onun tarafından onaylanarak kanunlaşır. Onun için vergi sorunları ortaya çıkınca, İlkin her sancağın kendi kanunnamesi göz önüne alınır. Ancak ceza kanunnamesi tektir ve geneldir. Bu doğrudan doğruya İslam hukukunda genel ukubat, parantez içinde ceza anlayışından doğar. Ukubat konusunda Müslim ve gayrimüslim aynı durumdadır. Bunun içindir ki 1583 tarihli bir kanunda tüm imparatorlukta suçlar karşılığı konulan örfi cezalar, parantez içinde amme-i memaliki mahrusa da cinayet mukabelesinde vaz olunan cerâim-i marufe dan söz edilmiştir. Dipnot 28 yeni il kanunnamesi için bakınız Barkan, Osmanlı İmparatorluğu'nda zirai ekonominin hukuki ve mali esasları, kanunlar sayfa 81. Ceza kanunnamesinin bu genel karakteri dolayısıyladır ki, sancak kanunnamelerinde cezalar bahsinde sadece eski Osmanlı kanunlarına başvurulması, parantez içinde Kanun-ı Kadim-i Osmaniye müracaat olunması kaydedilmiştir. Tipnot 29, mesela Barkan'ın neşrettiği kanunnamelerden 1540 T. Boz Ulus, sayfa 143, 1559 Malatya, sayfa 117, 4. Mehmet devrine ait Hatvan, parantez içinde Macaristan, sayfa 317 kanunnamelerinde. Bugün elimizde ilk döneme ait 3 Osmanlı ceza kanunnamesi, yani Fatih, Yavuz Selim ve Kanuni Süleyman kanunnameleri vardır. Dipnot 30 Fatih kanunnamesi sayfa 19-23 E.Z. Karal, 1. Selim'in siyasetnamesi Belleten 21-22 parantez içinde 1957-58. Süleyman kanunnamesi yayınlayan Me'arif, T.O.E.M. ilavelerinden sayfa 1-10. Bu üç kanunun karşılaştırılması Fatih kanunundaki hükümlerin 16. yüzyılda da pek az farkla geçerli kaldığını ortaya koymaktadır. Osmanlı Ceza Kanunnamesi normal olarak şeriatın koyduğu esasları, parantez içinde kısas, diyet vesaire içerir. Fakat onun yanında şeriatın belirlemediği tazir cezalarında sultanın örfi yetkisi prensibine dayanarak bir takım ayrıntılı kurallar koyduğunu görmekteyiz. Bunun içindir ki Osmanlı Ceza Kanunnameleri de bir ferman, parantez içinde hüküm şeklinde ilan olunmaktadır ve cerâim-i marufe veya siyasetname adıyla anılmaktadır. Hatta şer'i maddelerde bile, mesela adam katline ait diyet konusunda, diyet miktarı yine örfi sultani bir emrin konusu olmaktadır. Parantez içinde Fatih Kanunnamesi madde 2. Para cezaları, güvenlik işlerinden sorumlu olan subaşı, timarlı sipahi gibi memurların dirliklerine dahil mühim bir gelir kaynağı olduğundan, devlet buna ait durumların düzenlenmesi ve ayrıntıların tespitiyle uğraşmak gereğini duymuştur. Öbür yandan cezaların yerine getirilmesi yalnız sultani otoritenin tek elindedir. Yalnız kadı, gerek şeriat gerekse kanuni sultani alanında ancak hüküm vermek yetkisine sahiptir. Verilen cezanın yerine getirilmesi ise yalnız sultanın otoritesini temsil eden yüksek memurların yetkisi içindedir. Sonuçta ceza alanı, örfi sultani hukukun gelişmesini gösteren bir hukuk alanıdır. Mesela, kalp para basanların kadı hükmü alındıktan sonra idam ve mallarının müsaadesi bir gümüş yasağı fermanında emredilmiştir. Osmanlı ceza hukukunda güvenliği ilgilendiren sırf sultanın iradesiyle konmuş olan sert cezalar, siyaseti sultani adıyla ayrı bir alan oluşturur ve kaynağını kuşkusuz töre ve yasa geleneğinden alır. Ferman, kanunlar. Yukarıda sistematik, parantez içinde kodifiye kanunnamelerden söz ederken, belli bir konu üzerinde daha önce çıkarılmış ferman kanunların kullanıldığına işaret etmiştik. Gerçekten Fatih devrinde ve daha önceleri sultani örfi kanunlar, bir düzen isteyen belli konular üzerinde çıkarılmış fermanlardan ibarettir. Bu fermanlar belli bir konuda genel kurallar içerdiğinden bunları ferman kanunlar sayabiliriz. Bazıları sadece bir nokta üzerinde bir kanun maddesi ihtiva ettiği halde, bazı fermanlar birçok kanun maddelerini içine alan kanunname şeklindedir. Mesela gümüş para basılması veya gümrüğe ait fermanlar bu tarzda kanunnamelerdir. Fatih devrinde örfi sultani hukuk alanında, özellikle iktisadi mali konularda geniş bir kanun koyma etkinliği kendini göstermiştir ve genel kanunnamelerin yanı başında ferman kanunlar büyük bir sayıya varmaktadır. Bunlar merkez bürolarında gelir kayıt defteri olan mukata defterinde, kadı sicillerinde ve tahrir defterlerinde aktarılmıştır. Dipnot 31, Fatih devri sonlarına ait bir Bursa kadı sicil defterini tarayarak bulduğumuz bu nevi fermanlardan bazıları için, bakınız Ha İnalcık, Bursa Şer'iye sicillerinde Fatih Sultan Mehmet'in fermanları, Belleten 44, parantez içinde 1947, sayfa 697-703. Fatih devrinin geniş kanun koyma etkinliğini, arşivlerimizdeki bu kaynakların taranması tamamlandıktan sonra tümüyle görmek ve değerlendirmek mümkün olacaktır. II. Bayezid devrinde meydana getirilmiş bir kanun mecmuasında, Fatih devrine ait 30 kadar bu çeşit ferman kanun bir araya getirilmiştir. Dipnot 32, R. Anheger, Ha İnalcık, Kanunname-i Sultani, Ber Mucebi Örfi Osmani, Ankara 1956, sayfa 5-13. Burada hepsi kanun maddeleri ihtiva eden çeşitli fermanlar toplanmış olup, başlıca berat, yasakname, kanunname ve tevki adları altında kayıtlıdır. Beratlar bir görev tevcih belgesi olmakla beraber, görevlilere görevlerine ait kanun ve nizamlar ayrıntıları ile bildirilmektedir. Yasaknameler genellikle belli bir işe ait kanun ve nizamlarla birlikte, bu kuralların uygulanması için yasak kuluna verilen yetkileri bildirmektedir. Tevkiler ise belli kanunları kadı, subaşı gibi resmi görevlilere bildiren hükümlerdir. Bütün bu hükümler şeriat dışındaki iktisadi mali hayatla ilgilidir. Bunlar maden ve madencilere ait nizamları, altın, gümüş ve bakır para basımı ve dolaşımına dair kanunları, gümrük ve kapan kanunlarını, sabun, hububat, mum gibi zaruri ihtiyaç maddeleri tekel ve imtiyazına ait nizam ve kanunları ve bazı gelirlerin tahsiline ait kuralları içerir. Ferman kanunlar çok kez yalnız bir gruba veya bir nevi göreve ait emirlerdir. Burada Osmanlı İmparatorluğu'nda hukukun şahsiliği prensibi, vergi kanunlarının bölge veya gruba göre özel niteliği söz konusudur. Bu hükümler doğrudan doğruya bir grubu ilgilendirdiği gibi, bir görevliye uygulanacak hususları bildirmiş olabilir. Bu son halde üçüncü kişileri bağlayan hükümleri içerir. Dipnot 33, mesela Gümüş Yasaknameleri, adı geçen eser 3 ila 5. Bu hükümlerde kanun maddeleri genellikle eskiden beri yerleşmiş örf ve adetlerin onaylanmasını yahut onların başka bir bölgeye uygulanmasını emreder. Mesela Nova Berda'nın, parantez içinde Novo Brdo, ilhakından, parantez içinde 1455, 4-5 sene sonra çıkarılmış olan bir maden kanununda fetihten önceki uygulamaların yerinde bırakıldığını görüyoruz. Bazen de kanun maddeleri zikredilmeyerek genel olarak olup gelmiş kanuna göre veya adete göre hareket edilmesi emredilmiştir. Olup gelmiş kanun, örf ve adet hukukundan başka bir şey değildir ve çoğu kez ortadan kalkmış olan devletin örf ve adet halinde yaşamakta olan kanunlarıdır. Kurucu Fatih tarafından çıkarılmış bu nevi birçok kanunname ve yasaknameler, sonraki devirlerdeki kanunlara örnek olmuştur. Bu kanunları bazı küçük değişikliklerle 16. yüzyılda aynen bulmaktayız. Fatih devrinde devlet ve hukuk görüşü. Fatih devrinde önemli devlet hizmetlerinde bulunmuş olan tarihçi Tursun Bey'in devlet ve hukukun menşeine dair Farabi ve Nasirüddin Tusi'ye dayanarak ileri sürdüğü fikirler ilginçtir. Zira bu fikirler bir dereceye kadar o zaman Osmanlı devlet adamları arasındaki devlet ve hukuk anlayışını yansıtır. Tursun'a göre Tanrı her devirde bir büyük padişah yetiştirir. Dünya düzeni için bir insanı seçer, parantez içinde müeyyet kılar. Ona güç ve yetki verir. İlkin her toplumun bir başa ihtiyacı vardır. Zira insanlar arasında ayrılık ve düşmanlığın meydana getireceği kargaşa, ancak o kişinin alacağı önlemlerle ortadan kalkar. Allah'ın yaratıkları sırasıyla dört kategoride ortaya çıkmıştır. Madenler, nebatlar, hayvanlar ve nihayet insan ki, ilk üç terkibin bütün özelliklerini temsil eder. Fazla olarak Tanrı ona konuşma hassası ve akıl vermiştir. İnsanlar arasında da Tanrı gerçeklerini kavrayan gerçek olgunluk sahipleri yükselir. İnsan tabiatı gereği toplum halinde yaşar. İnsanlar yaşama araçlarını sağlamak için birbirlerine karşılıklı yardıma, iş bölümüne muhtaçtır. Bu da ancak toplum haline geçmekle mümkündür. İnsanlar kendi hallerine bırakılırsa aralarında çatışma ve düşmanlık ortaya çıkar ki, bu da karşılıklı yardımlaşma imkanını ortadan kaldırır. Bu yüzden önlem, parantez içinde tedbir gerekir. Her insanı kendi yeteneğine göre yerinde tutmak, kendi hakkına razı etmek ve başkasının hakkına saldırmasını önlemek gereği, tedbiri gerektirir. Bu, toplumda karşılıklı yardımlaşma ve düzenin temel koşuludur. İşte bu çeşit tedbire siyaset denir. Tedbir, kutsal dogma, parantez içinde hikmet esasına göre olursa ona siyaseti ilahi denir. Onu peygamber koymuş olup şeriattan ibarettir. Tedbir yalnız akıl esasına dayanırsa siyaseti sultani ve yasagi padişahi derler ki ona örf de denir. Cengiz Han yasası gibi, parantez içinde Tursun Bey bu misali kendisi zikreder. Bu iki çeşit tedbir de bir padişahın varlığına bağlıdır. Tursun'a göre birincisi, yani şeriatı koyan, her zaman hazır olması olur. Zira tanrısal kural kıyamete kadar alemin maddi ve manevi düzenini sağlamaya yeter. Fakat her devirde bir padişah mutlaka gerekir. Zira padişah olmazsa insanlar gerektiği şekilde bir arada yaşayamazlar. Düzen kalmaz, belki tamamıyla mahvolurlar. Tanrı, padişaha itaati, büyük küçük herkese kaçınılmaz bir ödev, parantez içinde farz kılmıştır. Padişah yüce kimseleri alçaltır, alçaktakileri yükseltir. Yani Tanrı'nın zatına özgü bu gibi karakterleri o sahiptir. Başka bir deyişle padişah mutlak otorite sahibidir. Padişah görünüşte sırf kendi kişisel amaç ve istekleri için hazine ve asker toplayıp elindeki kazancını ve gücünü arttırmaya çalışır. Ama asıl maksat iyi bir siyasetle bu hazineyi yerinde dağıtmak ve asker sayesinde düzeni korumak, İslam dinini savunmaktır. Eşkıya arasında dahi bir kişi sivrilip hüküm ve emrini yürütmezse o topluluk dağılmaktan kurtulamaz. Adalet, insanlar arasında düzenin esasıdır. Bu düşünceler Fatih'in ölümü üzerine, oğulları Bayezid ve Cem arasında taht için rekabetin ortaya çıkması ve ülkenin anarşiye sürükleneceği kaygısı ile söylenmiş olmalıdır.